18. ayırım 4. Nizam-ı Cedid'in sonuçları. Nizam-ı Cedid ordusunun kuruluşunun resmen açıklanmasından bir yıl önce kurulmuş olan İrad-ı Cedid rejiminin uygulanması kısmen de olsa bozulmuş tımar ve zahmet sistemini devlet maliyesinin bir kalkınma kaynağı durumuna getirme yolunda atılmış önemli bir adım olmakla birlikte, işler yolunda gitmediği takdirde Nizam-ı Cedid'in geleceği bakımından ayrıca üç tehlike ile karşılaşma olasılığı taşıyordu. Birincisi, miri toprak gelirlerinin önemli kısmının devletin yani ordusunun maliyesine çevrilmesinden çıkan bozulacak kişilerin karşı koymaları ya da sabotajları. İkincisi, başkentte iltizamcılık işleri piyasasındaki gelişmelerin doğuracağı yolsuzluklar. Üçüncüsü ise geleneksel hazine ile İrad-ı Cedid hazinesi arasında çıkması muhtemel hesap karışıklıkları, hatta zıtlaşmalar. Ne yazık ki bunların üçü de olmuştur ve Nizam-ı Cedid reformunun yıkılışının başlıca nedenleri bunlardır. 10 yıl geçtikten sonra bütün tımar ve zeamet sistemini Nizam-ı Cedid ordusunun mali temeli durumuna getirme aşamasının başlangıcına gelinmişti. Vaktiyle nasıl tımar gelirleriyle tımarlı ordusunun dolaylı da olsa finansı sağlanıyorsa, şimdi de aynı finansal kaynaklar yeni ordunun temeli olacaktı. Fakat devletin militer gücünü modern eğitimli ve donatımlı bir orduya dayandırma amacıyla başvurulan ve bir çeşit toprak ve maliye reformu olan İrad-ı Cedid uygulamasına geçilirken, bu reformun nesnesi olan gelirlerin alınış ve dağılışlarında çoktan beri başlamış olan ve başka yönde gelişen değişmeler olmaktaydı. Reform, tımar ya da şimdiki durumuyla mukata sistemini kaldırmadan yalnız sahibine getirdiği faiz, kazanç belirli bir miktardan fazla olanlarına uygulanacak, merkezdeki mansıp sahiplerinin gelirleri garanti edildikten sonra onun dışında olanların gelirlerini doğrudan doğruya mültezimler yoluyla hazineye çevirecek bir reformdu. Halbuki bu gelirlere hükmeden yeni hükümler vardı ve bunlar da bu işten zararlanacaklar, bu gelirlerle elde ettikleri gücü kaybedecekler, merkezin hükmü altına gireceklerdi. Bu güçlerden biri ayandır. Osmanlı tarihinde eskiden beri vücuh ya da ayan denen kişiler vardı. Fakat Osmanlı siyasasında bunlar devlet rüknü, direği sayılmazlardı. Bunlar kasabalarda Hristiyan toplulukların koca başları gibi devlet temsilcilerine karşı bir çeşit halk temsilcileri sayılırlardı. Bunlar halk tarafından seçilir, bu seçilmeleri bir fermanla tasdik edilerek ayağını vilayet ve işyerleri olarak atanmış olurlardı. 18. yüzyılın ortalarında sonra onların nüfuzları ve güçleri artmaya başladı. Bunu sağlayan çeşitli nedenler vardır. Bunların başında merkezi devlet gücünün zayıflaması ve bozulması gelir. Bu bozulmanın görünüşlerinden biri başkentte vezir bollaşması, yani mansıp elde etme peşinde olanların artmasının bir sonucudur. Bunların sayısı mansıpların sayısından fazla olduğundan bir vilayette vali olan bir vezire başka bir vilayetin sancak ve kazalarından mukatalar ayrılarak onlara verilir. Onlar da bunların iltizamı idare etmek üzere oralara müteselim ve voyvoda denen vekiller yollarlardı. Bunların vergi toplama yetkileri olmakla birlikte başka yetkileri olmadığından yavaş yavaş bazı idare, maliye, hatta yargı işleri ayanların eline verilmeye başladı. Başlangıçta ayanlarla vali, muhassıl, müteselim ve voyvodalarla bunlar arasında çıkan çatışmalar olurdu. Çünkü bunlar elde ettikleri gelir kaynaklarını kullanabilmek ve başkentte ödedikleri fahiş rüşvetleri çıkarmak için ayanların tayin ve azillerini kendi ellerine alarak onlardan keyfi vergiler almaya kalkarlardı. Fakat bu sıralarda ayanlar artık atanmaya muhtaç olmayacak kadar güçlenmiş bulunuyorlardı. Muhtemel olarak bunda birçok toprakları özel mülkiyet gibi saymalarının rolü olmuştur. Artık ne başkentin ne de valilerin atanmasına ihtiyaç görmeksizin ayanların oğulları ayanlık iddiasında bulunuyorlar. Yani yavaş yavaş ayan hanedanlıkları kökleşiyordu. Bunların güçlenmeleri sonucunda valiler ve onların adamları olan müteselim ve voyvodolar ile ayanlar 18'in ilmiye tarikinde de oluştuğundan kadıların naipleri ile çıkar birliği yaparak hepsi birlikte çıkarlarını zincirleme biçimde reayadan sağlamaya başladılar. Vilayetlerde idare ve yargı mercileri ayanların hükmünü destekleyen iki merci haline geldi. Ayanların bazılarının güçlenmelerini sağlayan muhtemel öteki bir neden, özellikle Rumeli'nde muhasıllık, iltizam işleri ve çiftlik işletmeciliği, hububat, hayvancılık ve yüncülük ile yan kapitalist girişimciler olmalıdır. Ayanlar resmen tanınmış bir devlet örgütü olmadığı halde yalnız maliye ve askerlik işlerinde değil siyasette de yer alacak kadar önem kazandı. Nizam-ı Cedid ordusunun karşısında ilk çıkacak gücün bu ayanlar olacağını kestiremeyen padişahın kendisi 1790'da Rusçuk ayağını Şerif Hasan'ı paşalık vererek sadrazam yapmakla herkesi, hatta bu ağanın kendisini bile hayretler içine bırakmıştı. Ayağından sadrazam gelişi daha sonra da sürmüştür. Örneğin Alemdar Mustafa Paşa. İrad-ı Cedid uygulamalarının Anadolu ve Rumeli'deki vilayetlerde karşılaştığı ikinci güç derebeyler olmuştur. Derebeyliğin çıkışı da devlet gücünün zayıflamasının sonucudur. 17. yüzyıl ortalarında devletin artık savaşta kullanacağı ne tımarlı ordusu ne de kapıklı ordusu kaldığından Avusturya, Rusya ve İran'la yapılan savaşlarda başka kaynaklardan asker sağlaması gerekiyordu. Bunlar başlıca dört kaynaktan sağlanmaya başlandı. Serhat kulları, yamaklar, valilerin yerli kulları, ayanların adamları, işsiz güçsüzlerden toplanabilen gönüllüler, bunların hepsi derebeyliğin gelişmesini besleyen kaynaklar olmuştur. Valilik başkentteki mansıp satışı, rüşvet ve azil uygulamaları yüzünden sağlam bir mevki olmaktan çıkmıştı. Bu hale gelen devlet temsilcilerinin devlete sadakati ve sağlam olmaktan çıkar. Vezirler ihtiyat olarak bulundukları vilayetlerde kendilerinin sökülüp atılamayacak güç haline getirmeye çalışırlar. Bu duruma gelenler başkentin emirlerini dinlememeye, sıkışınca isyan etmeye başlarlar. İçlerinde adeta yeni bir devlet kuranlar olur. Fakat derebeyler sadece bu kaynaktan gelmez. Yamaklardan, yeniçerilerden de derebeyleri olanlar var. Bunları besleyen de asker kaçağı ve eşkıyalık olmuştur. Başkent bunları itaat altına alamadığı ya da alabilecek olsa bile savaş dolayısıyla yardımlarına muhtaç kaldığı zaman bunlara vezirlik, valilik, muhasıllık gibi mansıplar vererek yola getirmeye çalışırdı. Fakat bu onların daha çok güçlenmesine yarar, zamanı gelince yine ayaklanırlardı. Derebeylerin orduları kendi bölgelerinde toplanan vergilerle finanse ediliyor, öteki gelir kaynakları da köylüyü soymalarıdır. Ayanlarla derebeyler arasındaki fark, ayanların çoğunun bağımsızlık istemekten ziyade bir haraç güzar olarak özellik peşinde olmaları, nadir olarak isyan etmeleri, çok kez derebeylere karşı devlet yanında savaşmalarıdır. Derebeyler ise bağımsız prenslikler kurma amacı gütmeye eğilimlidirler. İçlerinde Rusya, Fransa ve Avusturya ile temas kuranlar, yardım alanlar vardır. Güçlenmeleri daima merkezi devletin askeri gücünün zayıfladığı, yabancı devletlerle savaş ya da diplomasi güçlükleri içine düştüğü, asker kaçaklarının, eşkıyanın çoğaldığı zamanlara rastlar. 1798-1804 yılları arasına Anadolu ve Rumeli hemen hemen baştan başa ayan ve derebeylerin hükmü altına girmiş bulunuyordu. İmparatorluğun parçaları sayılan Bağdat, Şam, Mısır, Arabistan, Necef, Tunus ve Cezayir'de de ayrılıkçı akımlar başlamıştı. Hilafet açısından bunların en önemlisi Arabistan'daki Vehhabilik hareketi idi. İrad-ı Cedid reformu ayan ve derebeylerin çıkarlarını dokunacak bir uygulama olduğu için Nizam-ı Cedid ordusunun kurulması bunların özdenlerine son verecek bir başarı olacaktı. Bunlar merkezi devlete karşı feodal sınıf beraberliği ya da kapitalist bir girişim sınıfı olmadıklarından ayrıca birbirleriyle de devamlı savaş halindeydiler. Kendi hüküm sürdükleri bölgeleri ötekilerin aleyhine genişletmeye çalışıyorlardı. Nizam-ı Cedid bu anarşiye son verecek bir güç olacağı gibi İrad-ı Cedid reformunun yürütülmesi de emniyet ve asayişin kurulmasına bağlıydı. Bu koşullar altında taşrada ayan ve derebeyler İrad-ı Cedid'e ve Nizam-ı Cedid'e karşı çıkacaklardı. Nüfuzlarını genişlettikleri bölgelerin İrad-ı Cedid mültezimleri yolu ile merkezi hükümetin mali kontrolü altına girmesi tehlikesi vardı. Devlet bununla beslenecek bir orduya dayanınca ayanların ve derebeylerin siyasi gücü yıkılabilecekti. Bu açıdan İrad-ı Cedid reformu gerçekte eski Osmanlı tımar ve zahmet sistemini diriltme girişimidir. Fakat bu noktada eskisinden çok farklı ve kusurlu bir yoldan, çünkü şimdi tımar zahmet birimlerinin gelirleri askeri mali hizmet karşılığı olarak askerlik nitelikleri olan kişiler yoluyla değil, profesyonel mültezimler yoluyla elde edilecek. Bu yüzden ortaya bir de mültezimler güruhunun teşkil ettiği tehlike çıkıyordu. İrad-ı Cedid'in işe başlamasıyla başkentte bir iltizam piyasası ve mültezim sınıfı gelişmeye başladı. İltizam işleri, yani İrad-ı Cedid hazinesine zapt edilen mukataa ve tımar gelirlerini toplama işlerini mültezimlerle yürütmek, devlet adamlarından dindarlık, padişaha sadakat, o zaman yurtseverlik ya da milliyetçilik kavramları yoktu, isteyen işlerdir. Bunlar gölgeli çıkar kombinezonları yaratabilecek işlerdir. Böyle önemli ve tehlikeli bir reforma girişildiği bir zamanda Cevdet Paşa'nın deyimiyle vükelâ-yı asr-ı cem-i envâli derdine koyulmuştu. Bunlar sabahları Enderun'a uğrayıp öğleden sonraları devlet işlerini evlerinde görürler, geceleri mültezimlerle Eflak ve Budan prenslerinin başkentteki Rum lobilecileri olan Memleketayn, Kapı Ketüdağları gibi rüşvet vasıtası kişilerle, Asım'ın deyimiyle çanak yalayıcı esafillerden adamlarla düşüp kalkarlar, mehtaplı gecelerde kayık sefalarına çıkarlardı. Görülmedik tarz ve surette büyük ve müzeyyen hane ve sahilhaneler inşasıyla ziyade sefahat ve ihtişam içinde yaşayan bir sınıf gelişiyordu. Saltanat büyükleri nizam-ı cedid işini servet biriktirme aracı yapmışlardı. Bir yandan kendileri sayısız servet biriktirirken öbür yandan akrabalarını ve adamlarını zengin ediyorlardı. Bunlar padişahın etrafına sararak namuslu kişileri birer bahane ile devlet kapısından uzaklaştırırlar, yüksek rütbeli ülemayı da semizce arpalıklar ve hediyelerle sustururlardı. Lale devrini hatırlatan eğlencelerde şeyhler ve sofular bile içkiye dalmışlardır. Cevdet Paşa'nın bildirdiğine göre türedi yeni zenginler masrafları yüzünden iki ucu bir araya getiremediklerinden gayrimeşru kazanç yollarına sapıyorlar, mültezim ve sarrafların avucuna giriyorlar, onların istediklerini yapmaya mecbur oluyorlardı. Bunlara halkın geçim sıkıntısı içinde olduğu söylendiği zaman halkı geçim sıkıntısı meşgul etsin daha iyi. Bu saltanat beldesi rical, kibar, servet erbabı yeridir. Bu zenginler beldesine fukara tabakası yakışmaz. Devlet sahiplerinin yanında bunların yeri yoktur derlerdi. Sözde halkın sıkıntısına karşı tedbir olarak padişaha rakı ve şarap içme yasağı emirleri çıkarttırıyorlar, dışarıdan gelen süs eşyasının ve pahalı kumaşlardan yapılmış elbiselerin giyilmesine yasak getiriyorlardı. Padişah katında nüfuslu kişiler cem-i enval servet biriktirme amacıyla irad-ı cedid dışında bırakılan mukatalardan başka bölgelerde ilaveler yapılarak yeni gelirlerin seviyesini sağlamaya çalışırlardı. Bu zümrede ayan ve derebeyler kadar irad-ı cedidin dürüstçe yürürlüğe konulmasına karşı olan kişilerdi. Karşılaşılan üçüncü tehlike Osmanlı Devleti'nin İslam uygarlığı ile Batı uygarlığı ortasında bulunuşunun önemsiz gibi gözüken fakat irad-ı cedid gidişini köstekleyecek bir önem taşıdığı ortaya çıkan bir takvim sorunu ile ilgilidir. İslam uygarlığının takvimi ay takvimi, Batı uygarlığının takvimi güneş takvimidir. İki takvim arasında her 33 yılda birinci aleyhine bir yıllık bir fark birikir. Osmanlı Devleti'nin gelirlerinin bazıları ay, bazıları güneş takvimine göre hesaplandığı gibi giderleri de böyle hesaplanmakla birlikte muhasebe akçesine göre ayarlandırılan gümüş kuruş değerlerinin enflasyon dalgalanmaları yüzünden devlet gelirleriyle hazine giderlerinin tam bir bütçesini yapmak özellikle ulufe harcamalarının gittikçe artmaya başlamasından sonra imkansız bir iş olmuştu. 32 güneş yılı ile 33 ay yılı farklı yüzünden her 33 yılın bütçesi aradaki farkı kapatmak için atlanır ve Doktor Halil Salihlioğlu'nun hesaplarının gösterdiği gibi sıvış yılı denen bu yıl farkı yüzünden asker ayaklanmaları bile olurdu. Bu ay ve güneş takvimi hesapları yüzünden hazine zarara uğradığı gibi bunların ticaret hayatı görevli maaşları ve en önemlisi para değeri yüzünden yıkıcı etkileri oluyordu. 18. ayrımın sonu, sayfa 112, devamı 19. ayrımda.